Eğer senin bir yerin kanamaya başlarsa onun insan olduğunu, onun yenilebilecek olduğunu görmeye başlıyorsun. Ve ondan sonra ona daha hızlı saldırmaya başlıyorsun. Şimdi yavaş yavaş artık muhalefet çok ciddi anlamda sesini yükseltecek. Her şeye muhalefet olmaya başlayacak. Kuru serbest bırakırsanız işte bir başta overshoot eder. Overshoot nedir? 50-60 olarak tahmin ediliyor. Daha fazlaya gidebilir mi? Niye olmasın? Ama ondan sonra geri döner ve siz de faizleri ona göre ayarlarsanız aslında ekonomiyi 1-2 yıl içinde toplama şansınız var.
Hoş geldiniz Murat Bey.
Hoş bulduk. Nasılsınız?
Sağ olun. Siz nasılsınız?
Valla burada olmak ayrı bir zevk meselesi. Ben de bu zevki sevdim.
Yani biz de çok sevdik sizin buraya gelmenizi. Teşekkür ederiz. Ve seçimi geride bıraktık. Beklenmeyen bir sonuç çıktı.
İçin açıkçası hakikaten beklenmeyen bir sonuç çıktı. Şöyle büyük şeyler elbette bekleniyordu ama gelin görün ki total rakamda CHP'nin AKP'yi geçmesi hayallerin ötesinde bir gerçek gibi geliyor bana. Sürreal bir, yani Matrix gibi bir olay gerçekleşti.
Farklar da çok büyük şehrin içindeki.
Çok ciddi anlamda. İstanbul tamam ben 3-5 puan belki 6 puan diyordum da hiç bu kadar fark beklemiyordum. AK Parti'nin hakikaten yıkılması, yani tam anlamıyla çökmesi, yani bu saatten sonra kolay kolay toparlanamayacak olması çok ciddi anlamda söz konusu. Bir de bundan sonraki Türkiye yönetimi de değişeceğini gösteriyor. Çünkü 70 yaşında bir Erdoğan'la, yani 71 doğumlu İmamoğlu'nun kapışmasında gençliğin her zaman çok büyük bir avantajı var. Biri yükseliş trendinde, borsadaki trendler gibi düşünün. Trend is your friend. Eğer trend yukarı doğru gidiyorsa o trend yukarı gitmeye devam eder. Alçalan trendler genelde desteğe kadar alçalır. Henüz AKP destek bulamamış gibi gözüküyor. Yani Türkiye önümüzdeki yıllarda çok ciddi anlamda değişikliklere uğrayacak her anlamda.
Peki Nebati döneminde kazandı seçimi. Mehmet Şimşek'in ekonomi başında olduğu dönemde ise kaybetti. Ne anlamayız biz buradan?
Yani işin açıkçası insanlar çok eleştirdi Nebati'yi. Yani ben de çok eleştirdim. Çünkü ekonomiyle çok birebir bir alakası yoktu. Yani ama gelin görün ki söylediği bir söz çok doğruydu. Ekonomi benim gözlerimdeki ışıktır dedi. Şimdi siz insanların gözlerine baktığında o ışığı göremiyorsunuz. Ekonominin insanın gözünde ışık olmalı ki insanlar yatırım yapsın, insanlar risk alsın. Hani hep böyle risk endeksi var ya işte o insanların gözündeki ışıktır. Nebati orada çok haklıydı çok dalga geçildiği halde. Ve şu anda insanların gözünde o ışık yok. Emeklilerin gözünde o ışık yok. O ışık olmadığı için zaten AKP bu kadar oyları düşürdü. Bundan sonraki günlerde ne olacak derseniz bir kere kabinede illa değişiklik olmak zorunda. Yani siz kaybeden takımla devam edemezsiniz. Yani kimse çok fazla değişiklik olacağına inanmıyor ama ben çok büyük değişiklikler olacağına inanıyorum. Ve baştan aşağı bir yenilenme operasyonu geçirecektir AKP. Ama Mehmet Şimşek bu işin neresinde çok emin değilim. Ve Mehmet Şimşek artık isteklerini geçtiğimiz günlerdeki gibi rahat yaptırabilecek mi ondan da emin değilim. Hop vergi koruyorum dediğinde artık insanlar tepkileri de göze alacaklar. Yani daha önce vergi koyduk hadi koyduk vergi saldık hadi saldık. Şimdi buna da zam yaptık yaptık emeklilere vermedik vermedik. E buraya kadar güzeldi. Ama bu saatten sonra yapıldığında artık normal çarpı 2-3 tepkiyle karşılaşacağı için işin açıkçası biraz Mehmet Şimşek'in de eli kolu bağlanmış oldu. Bu bizi nereye götürür derseniz valla bizim olduğumuz yer zaten çok kötü. Bir tabloya bakalım baştan. Geçen sene Nebati Şahap Kavcıoğlu ikilisiyle beraber rezalet bir tablo mevzubahisti. Ve seçim hemen ertesinde beklendiği gibi devalüasyon oldu. Bu arada devalüasyon olması kurun artışı değil. Kurun devlet kontrolü altında artışan devalüasyon denir. Kurları şu anda Türkiye'de hala devlet kontrol ediyor. Ve eğer kur değer kaybederse bu bir devalüasyondur. Niye? Kontrollü kur mekanizmasında eğer kurlar artarsa bu devlet izin verdiği için kurlar artıyor anlamına gelir. Serbest piyasa olmadığı için buna da devalüasyon denir. Ha bunu yapacaklar mı? Yapamayacaklar. Çünkü artık sonuna kadar gitme kararı aldılar. Sonuna kadar gitmeye çalışacaklar ama maalesef siz faizleri dilediğiniz kadar arttırın. İşin diğer bacağında bir aksaklık var.
Herkes... Hangi bacak bu?
Döviz bacağı. Evet. Yani eğer siz madem biz kaybettik artık bu saatten sonra çok kaybedecek bir şeyimiz yok deyip kuru serbest bırakırsanız işte bir başta overshoot eder. Overshoot nedir? 50-60 olarak tahmin ediliyor. Daha fazlaya gidebilir mi? Niye olmasın? Ama ondan sonra geri döner ve siz de faizleri ona göre ayarlarsanız aslında ekonomiyi 1-2 yıl içinde toplama şansınız var. Nitekim 94 yılında ve 2001 yılında böyle yaptılar. Kur düşecek de kuru kim satacak? Yani çünkü herkes kurun ucuz olduğuna inanıyor. Şimdi birileri satmazsa o kur düşmez. 70 milyar dolar yaklaşık kur korumalı mevduatta para var. Kur korumalı mevduata bakıyoruz. Kur korumalı mevduattan çıkan para tekrar dövize dönmeye devam ediyor. Merkez Bankası dün itibariyle kapalı çarşıda döviz satmaya devam etti. Peki bu döviz satmayı nereye kadar gidecek? Yani siz
satacak döviz kaldı mı?
işin açıkçası var. Abi. Yani şöyle, brüt rezervleri de kendi rezervi olarak gördüğü için Merkez Bankası brüt rezervlerden satış yapabiliyor.
Mehmet Şimşek'in koltuğu en garanti koltuk adam değil mi?
Mehmet Şimşek'in koltuğu şu anlık garanti gözüküyor. Son açıklamalardan sonra da garanti gözüküyor. Ama Hafize Gaye Erkan, işte bu baba olaylarından sonra Erdoğan çıkmıştı. Kimse bizim aramıza nifak sokmaya çalışmasın demişti. Ertesi gün Hafize Gaye Erkan'ı gitti, İran Cumhurbaşkanı'nı karşılamaya havaalanına gönderdi. Ertesi gün de kendisi ya kovuldu ya istifa etti. Şimdi Mehmet Şimşek'in koltuğu da o kadar garanti. Yani mesela benim duyduğum Naci Ağbal'ın çok konuşulduğu ama Naci Ağbal bunu kabul etmedi. Mehmet Şimşek de kabul etmemişti. Üç kere reddetti, geri döndü. Yani Mehmet Şimşek'in bugünden sonra bir günah keçisi ilan edileceği ve herkes tarafından suçun onun üzerine atılacağı aşikar. Ama ülkede zaten günahsız keçi kalmadı. Bütün keçilere günah yüklendiği için şu anda da birinci, ikinci, üçüncü gündeyiz seçimin. Yani hemen zamları bindiremezler ama zamları bindireceklerini Merkez Bankası Başkanı bizzat söyledi. Çünkü hesaplarını ona göre yapıyor. Elektriğe yapılan herhangi bir zam bütün her şeye yansıyacaktır. Çünkü üretimin ana girdisi enerjidir. Aynı şekilde doğalgaza bir zam yapılacak ki devlet çok ciddi anlamda elektriği ve doğalgazı sübvanse ediyor. Aynı zamanda petrol fiyatları maalesef artıyor. Yakında motorinle benzine de zam yapılacak. Bunların tamamı enerji fiyatları. Enerji olmadan hiçbir şey üretilemeyeceğine göre termodinamiğin anayasası, ısı neden? Bize her şey zamanla aşınır der. AKP de buna maruz kaldı. Her şey aşınmaya başladı. Şimdi güçsüz bir iktidar yöneteceği bir ülke, güçlü bir iktidar yöneteceği bir ülke. AKP güçlüyken ekonomiyi çok kötü yönetti. Şimdi güç kaybedince ekonomiyi nasıl yöneteceği, nasıl kararlar alabileceği daha bir muallak. Türkiye demokrasi açısından aslında çok iyi bir seçim sonucuyken, Türkiye ekonomisi açısından çok da iyi bir seçim sonucuyla karşı karşıya değiliz maalesef.
Karamsar mısınız biraz?
Ekonomi açısından tamamen karamsarım. Yani çünkü Mehmet Şimşek dedi ki 2026'da biz toparlarız dedi. Mehmet Şimşek sonra düzeltti, 2028'de toparlarız dedi. Yani Google'da arasınlar, Mehmet Şimşek 2026-2028 yazsınlar. Şimdi Türkiye 4 yıl bunu kaldırabilir mi? Türk vatandaşı 4 yıl boyunca bunu kaldırabilir mi? Ben çok bilemiyorum ama vatandaş çok da umurlarında değil derlerse bile vatandaş umurlarında olmak zorunda artık. Çünkü eskisi kadar güçlü olmayan bir iktidar söz konusu. Normalde köpek balığı teoremi gibi düşünün. Bir yeriniz kanamaya başlarsa oradan saldırılar gelmeye başlar. İlk defa AKP'nin ciddi anlamda bir yeri kanamaya başladı. Ve oradan saldırılar gelmeye başlayacak. Eskisi kadar AKP'yi tutanlar bile yav deyip biraz da öteki tarafa oynamaya başlayacaklar. Erdoğan doğru yapıyor ama bak şurada da şu hataları var, onu da görmezden gelmeyelim demeye başlayacaklar. Bu her geçen gün onu daha da çok zayıflatacak. Bakın Rocky 4 çok önemli bir filmdir. Rocky 4'te 3. round'da ne? Ivan Drago'nun kaşı kanamaya başlıyordu. Ve Rocky'nin antrenörü diyordu ki Rocky'ye, bak diyordu, onun o da bir insan diyordu, onun da kaşı kanıyor, o zaman onu yenebilirsin diyordu. Orada maç dönüyordu zaten. Yani eğer senin bir yerin kanamaya başlarsa onun insan olduğunu, onun yenilebilecek olduğunu görmeye başlıyorsun. Ve ondan sonra ona daha hızlı saldırmaya başlıyorsun. Şimdi yavaş yavaş artık muhalefet çok ciddi anlamda sesini yükseltecek. Her şeye muhalefet olmaya başlayacak. Taban olarak halk kitlelerini almaya başlayacak. Bugüne kadar belki de sokaklarda hiç görmediğimiz protesto gösterileri ortaya çıkmaya başlayacak. Şimdi bunlar demokrasi için, laiklik için, bunlar adalet için çok iyi şeyler. Ama bunlar ekonomi için iyi şeyler değil maalesef.
Birkaç tane kısa sorum var size. Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olmak ister.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olmak istemez gibi geliyor bana. En azından yani mutlaka isteyecek de kısa vadede. Yani erken seçim çok konuşuluyor. Erken seçimi başkanlık sistemiyle beraber kaybettik. Çünkü artık parlamenter bir sistem yok. Ama erken seçim olursa Erdoğan'ın kaybedeceği bir seçim olacak. Çok çok aşikar. Çünkü İmamoğlu direkt hatipliği olsun, direkt gücü olsun çok çok fazla. Yani CHP bugün Türkiye çapında başarı sağladıysa aslında İmamoğlu sayesinde sağladığına inanıyorum ben. Gidip de Iğdır'daki, Adıyaman'daki insan da İmamoğlu'na oy veriyorum diye CHP'ye verdi aslında oyu. Yani benim bu işte görüşüm İmamoğlu'nun çok ciddi anlamda bir rolü olduğu şeklinde. Zaman AK Parti ve Erdoğan'a değine işliyor. Yani kim ne derse desin işin içine artık bir yaş faktörü giriyor. 70 yaşından sonra 71, 72, 73 giderken diğeri daha da verimli çağlanan 1971 doğumlu. Yani İmamoğlu dediğiniz insan. Ve o daha da güçlü, daha da atak, daha da cevval şekilde seçime hazırlanacaktır.
Peki bu anlattığınız konjonktürde birkaç tane finansal enstrüman yatırım aracı söyleyeceğim. Borsa. Ne bekliyorsun?
Borsaya gelirsek faizlerin arttığı yerde borsanın çok çok ekstrem bir şansı yok. Kağıt bazında mutlaka çok hamleler olacaktır. Yabancının borsaya gelir mi gelmez mi? Yabancı da bir kere ilk başta hikayenin biraz daha düzelmesini bekleyecektir. Mesela çok iyi bilançolar gelecek. Borsada çok ekstrem bir hareket beklemiyorum. Yabancının borsaya göz kapalı giriş yapmasını beklemiyorum. Elbet gelecektir ama işte klasik hedge fon dediğimiz vurkatçı fonlar, algoritmik fon dediğimiz bilgisayarlı fonlar gelecektir. Belki nispeten bu yükseltecektir ama borsanın en büyük dostu enflasyondur. Enflasyon düşüyorsa borsadan çok ekstrem bir hareket olmaz. Faizler yükseliyorsa borsadan çok ekstrem bir hareket olmaz. Benim yıl sonu kapanış beklentim 12 bin civarına gelirse ki bu yaklaşık enflasyonun biraz üstünde belki getirecek anlamındadır. İyidir. Onun dışında çok ciddi anlamda borsada bir hareket beklemiyorum.
Döviz?
Bir, dövizin olması gereken yer var, olacak olan yer var. Olacak olan yer düşük tutacaklar. Çünkü düşük tutmak sebepleri belli. Niye? Eğer yüksek çıkarsa enflasyon yükselecek, tutamazlar. Ve kur korumalı mevduatı henüz yok etmediler. Kur korumalı mevduatı yok edecekler ama bir teoriye göre bunu bir akşamda yapıp işte daha önce meclisten geçen o duvarda asılı tüfek her zaman patlar Rus tragedyalarında olur ya. O hikayeyi kullanıp %40 vergi getirip aslında o karları da devlete alıp oradan yola devam edebilirler. Ha, bu bir seçenektir. Kimse de çok ekstra bir şey diyemez. Ama bu seçim sonuçlarından sonra sanıyorum o seçenek ortadan kalktı. Ya, olması gereken yer çok çok yüksek. Şu anda en ucuz Türkiye'de satın alabileceğiniz şeylerden biri dolar. Ama bu doları hala ucuz tutmaya devam edecekler. Nereye kadar tutabilirler? Vallahi bu yıl sonuna kadar tutabilirler. Ama bir yerde tuttuklarını fark edip maalesef patlatacaklar gibi gözüküyor. Keşke bugün hazır zaten her şeyi kaybetmişiz diye her şeyi serbest bıraksalar, her şeyi piyasada belirlense, ondan sonra aksiyon alsalar. Eğer bu olursa hikaye çok farklı yerlere evrilir. O zaman Türk ekonomisine ben de güvenirim.
Peki konut?
Konutta çok ekstrem bir artış beklemediğim gibi dolar bazında nispeten düşüş söz konusu olabilir ama çok da fazla onu da beklemiyorum. Çünkü Türk lirası bir yatırım kalemi olmaktan çıktıktan sonra konut bir yatırım kalemi haline geldi. Ama konutun yatırım kalemi olması şu anda insanlara özellikle hazine ve maliye konutun bir gelir kapısı olduğunu hatırlattı. Ve konuta gelecek ekstra vergiler ve konutta kiraladığın zaman artış sınırlamaları konutun cazip olması hikayesini yavaş yavaş geri plana attı. Konuta çok büyük talep olmayacağı için arz talep meselesi hali fiyatlarında çok yüksek bir artışlar olmaz. Çünkü konut piyasası da kontrol edilmeye başladı. Konuta vergiler konulması düşünülüyor. Kira geliri elde edemiyor. Konut yatırım aracı olarak alınan konutlar aslında bir gelir getirmemeye başladı. Bu yüzden konutta çok ekstra bir artış beklemediğim gibi çok ciddi anlamda bir düşüş de beklemiyorum. Ama dolar bazında tabii ki bir gelirleme söz konusu olacaktır diye inanıyorum.
Altın mı Bitcoin mi? Altın mı Bitcoin mi?
Güzel soru. Yani aslında soruyu anladım ama.
Cevabı bilmiyorsun.
Bir daha yapayım. Efendim efendim. Altın ve Bitcoin'in bir ortak özelliği var. İkisi de dünyada bir işe yaramıyor. Herhangi bir kullanım alanları olmayan bir ikili. Sadece değer. Altına bakarsanız gerçekten bir emtia. Dünyada dişçilik dışında kullanılan bir sanayi alanı yok. Çok iyi iletken, daha iyi iletkenler var. Yani artık çok iyi iletken değil. Bunun bir de çıkarılış maliyeti var. Yani mesela Türkiye'deki o çöken madendeki altının ortalama çıkarılış maliyeti $200 ons başına. Şimdi 200 dolarlık şeyi sen 2200-2300 dolara satıyorsun. Güzel. Sınırlı çıkartıldığı için değerli ve aynı şekilde merkez bankaları talep etmeye başladı dolar karşılığında. Bitcoin'e bakıyorsun, o da aynı şekilde sınırlı miktarda çıkartılabiliyor. Onun da maliyeti nispeten düşük. Aynı zamanda yeşilci değil, altın da yeşilci değil. Birbirlerine o kadar çok benziyorlar ki. Ama burada Bitcoin'in şöyle bir özelliği var. Transfer edilmesi çok kolay. Yani bence beraber hareket edeceklerdir. Altın, Bitcoin'in birebir alternatifi. Biri fiziki olarak elinde çok fazla bir işe yaramıyor. Güzel bir takım adresi. Biri fiziki olmasa da elinde çok hızlı transferleri var. Birbirine karşı avantajları var. Bence ikisi de nispeten düşüşlerde alım yönünde kullanılıp portföylerde bulunması gereken iki tane varlık diyelim. Menkul diyemiyorum tam anlamıyla.
Çok teşekkür ederiz Mert Bey. Çok sağ olun.